Ayrım 11. Paris ve Londra'da beş parasız. George Orwell. Sayfa 143. 23. bölüm. Auberge de Jean Cotard'dan ayrılır ayrılmaz yatağa girdim. Ve tam 23 saat uyudum. 2 hafta sonra ilk defa dişlerimi fırçaladım, duş yaptım, saçlarımı kestirip giysilerimi rehinciden aldım. Aylaklık ederek iki muhteşem gün geçirdim. Hatta en iyi takımımla Auberge'e bile gittim. Bara yaslanıp bir şişe İngiliz birasına 5 frank harcadım. Kölenin köleliğini yaptığınız yere müşteri olarak dönmek tuhaf bir his. Boris tam da Lanches açılmakta olduğumuz ve para kazanma şansını yakaladığımız sırada lokantadan ayrıldığım için üzgündü. Ondan daha sonra da haber aldım. Günde 100 frank kazandığını ve Tres Serius, çok ciddi olan ve asla sarımsak kokmayan bir kız arkadaş edindiğini söylüyor. Bir günümü mahallemizde dolaşıp herkesle vedalaşarak geçirdim. Charlie bir zamanlar mahallede yaşayan ihtiyar Pinti Rochelle'in ölüm hikayesini bana o gün anlatmıştı. Muhtemelen her zamanki gibi yalan söylüyordu ama iyi bir hikayeydi. Rochelle beni Paris'e gitmeden 1-2 yıl önce 74 yaşında ölmüştü. Ama ben orada yaşarken mahalleli hala ondan bahsediyordu. Daniel Dancer, 18. yüzyılda yaşayan pintiliğiyle meşhur bir İngiliz, gibileriyle aşık atabilecek biri değildi ama ilginç bir karakterdi. Her sabah Les Halles'e gidip zedelenmiş sebzeleri seçiyor, kedi eti yiyor, gazetelerden kendine iç çamaşırı yapıyor, odasındaki kaplamaları odun olarak kullanıyor ve çuvaldan pantolon yapıyordu. Üstelik 2 milyon franklık bir yatırımı varken onunla tanışmayı çok isterdim. Birçok pinti gibi Rochelle de parasını riskli bir projeye yatırıp kaybetmişti. Bir gün mahallede bir Yahudi belirmiş, İngiltere'ye kaçak yollardan kokain sokmak için birinci sınıf bir planı olan, işten anlayan bir delikanlı. Elbette Paris'te kokain almak gayet kolaydı. Kaçakçılık yapmak da aslında son derece kolay olabilirdi ama her zaman gümrüğe ya da polise ihbar eden bir casus çıkıyor. Bunu çoğunlukla kokain satıcılarının yaptığı söyleniyor. Çünkü kaçakçılık rekabetten hoşlanılmayan büyük bir kartelin elinde. Lakin Yahudi hiç risk olmadığına yemin etmişti. Viyana'dan doğrudan kokain getirtmenin yolunu biliyordu. Her zamanki kanallar kullanılmayacağı için kimseye rüşvet vermek gerekmeyecekti. Rochelle ile Sorbonne'da okuyan genç bir leh aracılığıyla iletişime geçmişti. Rochelle projeye 6000 frank yatırırsa leh de 4000 koyacaktı. Bununla 4,5 kiloluk kokain alabileceklerdi ki bu İngiltere'de küçük çaplı bir servet ediyordu. Leh ile Yahudi parayı ihtiyar Rochelle'in pençelerinden çekip çıkarabilmek için iyi ter dökmüşlerdi. 6000 frank yüksek bir meblağ değildi. Rochelle'in döşeğinin içinde çok daha fazlası vardı. Ama tek bir savudan ayrılmak bile ona büyük ıstırap veriyordu. Leh ile Yahudi haftalarca adamın peşini bırakmadılar. Açıklamalar yapıyor, efeleniyor, tatlı tatlı dil döküyor, tartışıyor, dizlerinin üstüne çöküp parayı vermesi için yalvarıyorlardı. İhtiyar adam açgözlülük ile korku arasında kalmaktan yarı üşütmüş haldeydi. 50 bin frank kadar kar etme düşüncesiyle içi içine sığmıyor ama yine de parayı bir türlü riske atamıyordu. Kafasını avuçların içine alıp bir köşede oturuyor, acıdan inliyor, hatta bazen haykırıyor ve sık sık diz çöküp, dini bütün biriydi, metin olabilmek için dua ediyordu. Ama yine de yapamıyordu. Nihayet sırf yorgunluktan bir anda pes etmişti. Parasını sakladığı döşeyi kesip açarak Yahudi'ye 6000 frank vermişti. Yahudi kokaini aynı gün teslim etmiş, teslim ettiği gibi de sırra kadem basmıştı. O sırada olay tüm mahallede yankılanmıştı. Rochelle'in ortalığı velveliye vermesi göz önünde bulundurulduğunda hiç de şaşırtıcı bir durum değildi bu. Ertesi sabah polis otele baskın yapıp binayı baştan sona aramıştı. Rochelle ile Leh ıstırap içindeydi. Aşağıdaki polisler her odayı arayarak yavaş yavaş yukarı çıkarken masaların üstünde koca bir paket kokain duruyordu. Ve ne kokaini saklayacak bir yerleri ne de merdivenden kaçma şansları vardı. Leh hepsini pencereden atmaktan yanaydı ama Rochelle lafını bile duymak istemiyordu. Charlie bana olay mahallinde bulunduğunu söyledi. Paketi Rochelle'den almaya çalıştıklarında 74 yaşında olmasına rağmen onu bağrına basıp delicesine karşı koyduğunu anlattı. Korkudan gözü dönmüştü ama parasını çöpe atmaktansa hapse girmeyi yeğlerdi. En sonunda polis bir alt katı ararken birinin aklına bir fikir gelmişti. Rochelle'in katındaki bir adamda komisyonla sattığı bir düzine yüz pudrası vardı. Kokain teneke kutulara konulup yüz pudrası olarak yutturulacaktı. Pudra hızla pencereden dökülmüş, yerine kokain konulmuş, teneke kutularda saklanacak bir şey yokmuş gibi alenen Rochelle'in masasına dizilmişti. Birkaç dakika sonra polis Rochelle'in odasını aramaya gelmişti. Duvarlara vurmuş, bacaya bakmış, çekmeceleri alt üst etmiş, döşemeleri incelemişlerdi. Sonra hiçbir şey bulamadıkları için ayrılmak üzerelerken müfettiş masadaki teneke kutuları fark etmişti. "Tiens," demişti. "Şu kutulara bak hele. Daha önce fark etmemiştim. İçlerinde ne var ha?" "Yüz pudrası," demişti Leh olabildiğince sakin bir edayla. Ama aynı anda Rochelle korkudan inlemiş ve polis anında durumdan şüphelenmişti. Kutuları açıp içindekileri dökmüşlerdi. İçeriği koklayan müfettiş kokain olabileceğini belirtmişti. Rochelle ile Leh azizler aşkına sadece yüz pudrası olduğuna yemin ediyorlardı ama nafileydi. Onlar itiraz ettikçe polis daha da şüpheleniyordu. İki adam tutuklanıp karakola götürülmüştü. Mahallenin yarısı da peşlerinden. Karakolda bir kutu kokain tahlile gönderilirken Rochelle ile Leh müdür tarafından sorgulanmıştı. Charlie, Rochelle'in akla hayale sığmayacak şekilde yaygara kopardığını söyledi. Rochelle ağlamış, dua etmiş, çelişkili ifadeler vermiş ve Leh'i anında sokağın ucundan duyulabilecek kadar yüksek sesle suçlamıştı. Polisler ona gülmekten çatlayacaktı. Bir saat sonra bir polis kokain kutusu tahliciden bir notla dönmüştü. Gülüyordu. "Bu kokain değil mösyö," demişti. "Ne? Kokain değil mi?" demişti müdür. "Mayıs al olsun." "Ama o zaman?" "Ne o zaman?" "Yüz pudrası." Rochelle ilerle hemen serbest bırakılmıştı. Adları temize çıkmıştı ama çok öfkelilerdi. Yahudi onları dolandırmıştı. Ortalık dindikten bir süre sonra aynı numarayı mahallede iki kişiye daha oynadığı ortaya çıkmıştı. Leh 4000 frangı kaybetse de kurtulduğuna seviniyordu ama zavallı ihtiyar Rochelle hepten çökmüştü. Hemen yatağa girmişti. Bütün gün ve gecenin yarısı boyunca kıvrandığı, mırıldandığı, bazen de avazı çıktığı kadar şöyle bağırdığı duyulabiliyordu. 6000 frank, nom des Jesus Christ, 6000 frank. 3 gün sonra bir tür inme inmişti. 2 hafta sonra da ölmüştü. Kalbi kırıldığı için, dedi Charlie. 24. bölüm. İngiltere'ye Dunkirk ve Tilbury üzerinden 3. sınıfta yolculuk ettim. Bu manşı geçmenin en ucuz yolu ve pek de fena sayılmaz. Kabin için fazladan ücret ödemek gerekiyordu. Bu yüzden ben de diğer 3. sınıf yolcularının çoğu gibi salonda yattım. O gün günceme şunları yazmışım. Salonda 27 erkek, 16 kadın yatıyor. Kadınlardan hiçbiri bu sabah yüzünü yıkamadı. Erkeklerin çoğu banyoya gitti. Kadınlar sadece makyaj çantalarını çıkarıp kiri pudrayla kapadılar. Soru: cinsiyetler arasında ikincil bir ayrım mı bu? Yolda Rumen bir çiftle tanıştım. Henüz çocuk sayılırlardı. Balayı için İngiltere'ye gidiyorlardı. İngiltere ile ilgili sayısız soru sordular. Ben de onlara akıl almaz palavralar sıktım. Yabancı bir şehirde aylarca beş parasız kaldıktan sonra eve döndüğüme öyle memnundum ki İngiltere gözümle cennet gibi geldi. İngiltere'de gerçekten de insanı eve döndüğüne memnun edecek birçok şey var. Banyolar, koltuklar, nane sosu, doğru dürüst pişirilmiş taze patatesler, esmer ekmek, marmelat, sahici şerbetçi otundan yapılmış bira. Paranız varsa bunların hepsi harikadır. İngiltere yoksul olmadığınız zaman çok güzel bir ülkedir. Ve elbette uysal bir gerizekalıya bakacağım için ben yoksul olmayacaktım. Yoksul olmama düşüncesi vatanseverlik damarımı kabartıyordu. Rumenler soru sordukça İngiltere'yi daha çok övüyordum. Hava, manzara, sanat, edebiyat, hukuk, İngiltere'de her şey dört dörtlüktü. İngiltere'nin mimarisi iyi midir diye sordu Rumenler. Harikuladedir, dedim. Londra'daki heykelleri görmeniz lazım. Paris bayağıdır. Yarısı görkemli, yarısı varoş. Ama Londra... Sonra gemi Tilbury'deki rıhtıma yaklaştı. Sahilde gördüğümüz ilk bina bir oteldi. Hani dışı sadece sıvalı olan bir sürü kulesi bulunan ve akıl hastanesinin duvarlarının üstünden dışarı bakan budalalar gibi İngiltere'nin kıyısından denize bakan şu büyük otellerden biri. Bir şey demeyecek kadar kibar olan Rumenlerin otele garip garip baktıklarını gördüm. Fransız mimarlarının eseri diye temin ettim onları. Sonraları tren Londra'nın doğu bölgesindeki varoşlardan geçerken bile İngiliz mimarisinin güzelliklerinden bahsedip durdum. Artık eve döndüğüm ve parasız olmadığım için İngiltere'nin güzelliğini öve öve bitiremezmişim gibi geliyordu. B'nin bürosuna gittim ve ağzından çıkan ilk sözler her şeyi mahvetti. "Üzgünüm," dedi. "İşverenlerin yurt dışına çıktı. Hasta da beraberlerinde. Ama bir aya dönecekler. Herhalde o zamana kadar dayanabilirsin, değil mi?" Borç almak aklıma bile gelmeden kendimi sokakta buldum. Bir ay beklemem lazımdı ve cebimde kuruşu kuruşuna 19 şilin 6 peni vardı. Haberler aklımı başımdan almıştı. Uzun bir süre ne yapacağıma karar veremedim. Günü sokaklarda avare avare dolaşarak geçirdim. Gece de Londra'da ucuz bir yatak nasıl bulunur hiçbir fikrim olmadığından ücreti 7 şilin 6 peni olan bir aile oteline gittim. Otelin parasını ödedikten sonra cebimde 10 şilin 2 peni kaldı. Sabahleyin planımı yapmıştım. Er ya da geç B'den daha fazla borç istemem gerekecekti ama bunu hemen yapmak yakışık almazdı sanki. Bu süre zarfında da kıyıda köşede bir yerlerde yaşamam gerekiyordu. Geçmiş tecrübelerim beni en iyi takımımı rehinciye vermekten alıkoydu. Bütün eşyalarımı istasyondaki emanete bırakacak, sadece ucuz giysiler ve belli bir sterline takas edebileceğim ikinci en iyi takımımı alacaktım. Bir ay boyunca 30 şilinle geçineceksem giysilerim kötü olmalıydı. Aslında ne kadar kötü, o kadar iyi. Londra'yı, Paris'i bildiğim kadar bilmediğimden 30 şilinle bir ay geçinip geçinemeyeceğime dair en ufak bir fikrim yoktu. Belki dilenebilir ya da ayakkabı bağcığı satabilirdim. Pazar gazetelerinde pantolonlarının astarına 2000 sterlin diken dilencilerle ilgili makaleler olduğunu hatırlıyorum. Her halükarda Londra'da aç kalmanın imkansız olduğu herkesçe bilinirdi. O yüzden telaşa mahal yoktu. Giysilerimi satmak için Lambert'e gittim. Burada yaşayanlar yoksul olduğundan birçok eskici dükkanı vardı. İlk uğradığım dükkanın sahibi kibardı ama bana yardımcı olamadı. İkincisi kabaydı. Üçüncüsü sağırdı ya da sağır taklidi yapıyordu. Dördüncü dükkancı iri yarı, sarışın bir gençti ve her yeri jambon gibi pespembeydi. Üstümdeki giysilere baktı ve hor gören bir ifadeyle baş ve işaret parmağı arasına alıp dokundu. "Kalitesiz," dedi. "Bu takım çok kalitesiz." Gayet iyi bir takımdı. "Ne istiyorsun?" Eski giysiler ile verebileceği kadar para istediğimi söyledim. Bir an düşündü. Sonra kirli görünen bir takım paçavraları alıp tezgaha attı. "Peki ya para?" dedim. "Bir sterlin ümidiyle." Dudaklarını büzüştürdü. Sonra bir şilin çıkarıp giysilerin yanına koydu. Tartışmadım. Aslında tartışacaktım ama Ağzımı açtığımda şilini geri alacakmış gibi elini uzattı ve çaresiz olduğumu anladım. Dükkanın arka tarafındaki küçük odada üstümü değiştirmeme müsaade etti. Giysiler eskiden koyu kahverengi olan bir pantolondan, siyah bir tulumdan, bir atkı ve bir kasketten oluşuyordu. Kendi gömleğimi, çoraplarımı ve botlarımı vermemiştim. Cebimde de bir tarak ve bir jilet vardı. Böyle giysiler giyince kendinizi çok tuhaf hissediyorsunuz. Daha önce de oldukça kötü şeyler giymişliğim vardı ama kesinlikle farklıydı. Bunlar sadece kirli ve biçimsiz değildi. Aynı zamanda, nasıl ifade etmeli, eski püskü olmanın ötesinde nahoş bir halleri vardı. Yılların kiri birikmişti. Bir bağcık satıcısının ya da bir berduşun üstünde görülen türde giysilerdi. Bir saat sonra Lambert'te bir berduşun bana doğru geldiğini fark ettim. Tekrar baktığımda dükkan vitrinindeki yansımam olduğunu anladım. Kir yüzümü kaplamaya başlamıştı bile. Kir ayrımcıdır. İyi giyimli olduğunuzda sizi rahat bırakır ama yakalığınız kaybolunca dört bir yandan üstünüze üşüşür. Gece geç saatlere kadar sokaklarda sürttüm. Sürekli hareket halindeydim. Kılık kıyafetimden dolayı polis beni it kopuğun biri zannedip tutuklar korkusu içindeydim. Aksanım ile giysilerim arasındaki tezadı algılayacaklar kaygısıyla kimseyle konuşmaya cesaret edemiyordum. Daha sonra asla böyle bir şeyin olmadığını öğrendim. Yeni giysilerim beni anında başka bir dünyanın insanı yaptı. Herkesin davranışı aniden değişmiş gibiydi. Bir işportacının devirdiği el arabasını kaldırmasına yardımcı oldum. "Sağ ol birader," dedi sırıtarak. Bana bugüne dek hiç kimse birader dememişti. Giysiler yüzündendi. Kadınların tutumlarının erkeğin giysisine göre nasıl değişiklik gösterdiği de ilk defa dikkatimi çekiyordu. Kötü giyinmiş bir adam yanlarından geçtiğinde kedi leşi görmüş gibi tüm varlığıyla tiksinerek ve ürpererek adamdan uzaklaşıyorlar. Giysiler çok güçlüdür. Berduş giysileri giydiğiniz zaman en azından ilk gün tamamen aşağılanmış hissetmemek çok zor. Mantıksız da olsa gerçekten hapisteki ilk gece hissedeceğiniz utancı hissedebiliyorsunuz. Saat 11 gibi yatacak yer aramaya başladım. Bekar odalarıyla ilgili bir şeyler okumuştum. Bu arada onlara hiç bekar odaları denmiyor ve orada 4 peni civarında yatak kiralayabileceğimi düşünüyordum. Waterloo yolunda yol kenarında duran ameleye benzeyen bir adam görünce durup danıştım. Meteliksiz olduğumu ve bulabileceğim en ucuz yatağı aradığımı söyledim. "Hımm," dedi. "Sokağın şu ötesindeki üstünde bekarlara iyi yataklar, yazan eve gideceksin. İyi bir dam altıdır. Yani geceyi geçirmek için iyidir. Benim de ara sıra kalmışlığım vardır. Göreceksin, hem ucuz hem de temiz." Söylediği yer yüksek, yıkık dökük bir binaydı. Bazıları ambalaj kağıdıyla kaplanmış olan pencerelerin hepsinden loş bir ışık yayılıyordu. Taş zeminli bir koridora girdim ve gözlerinden uyku akan ufak solgun bir çocuk bodruma açılan kapıda beliriverdi. Bodrumdan mırıltılar duyuldu. Yüzüme sıcak hava ve peynir kokusu çarptı. Çocuk esneyip avucunu uzattı. "Dam altı mı istiyorsun? Bir şilin ediyor müdürüm." Bir şilini ödedim ve çocuk beni aydınlatılmamış, çöktü çökecek bir merdivenden yatak odasına çıkardı. İçeriye tatlı şurup ve kirli çarşaf kokusu hakimdi. Pencereler görünüşe göre sıkı sıkıya kapatılmıştı ve hava başta boğucu geliyordu. Bir mum yanmaktaydı. Odanın 20 metrekare genişliğinde, tavanın da 2,5 metre yüksekliğinde olduğunu ve içeride 8 yatak bulunduğunu gördüm. 6 kiracı çoktan yataklarına girmişti bile. Giysileri, botları dahil üstlerinde yığılıp kalmış acayip yamru yumru biçimler. Biri bir köşede iğrenç bir şekilde öksürüyordu. Yatağa girince tahta kadar sert olduğunu gördüm. Yastıksa bir tahta parçasını andıran sert bir silindir gibiydi. Bu masa üstünde yatmaktan da beterdi çünkü yatak 2 metreden kısa ve çok dardı. Döşeğin de ortası bombeli olduğundan düşmemek için tutunmak zorunda kalıyordunuz. Çarşaflar öyle fena ter kokuyordu ki burnumu yaslayamıyordum. Yatak takımı da sadece çarşaf ve pamuklu bir örtüden ibaretti. Yani içerisi havasız olsa da soğuktan korunuyor sayılmazdık. Gece boyunca bir takım sesler yükseldi. Sol tarafımdaki adam tahminimce bir denizci. Saat başı uyanıyor, korkunç bir şekilde küfrediyor ve bir sigara yakıyordu. Mesanesinde sorun olan bir başka adam gece boyunca en az 6 kez kalkıp gürültülü bir şekilde lazımlığını kullandı. Köşedeki adam 20 dakikada bir öksürük krizine yakalanıyordu. Öyle düzenli oluyordu ki bu, aya uluyan bir köpeğin bir sonraki çinelemesini duymayı beklercesine bekliyordu insan. Kelimelerle ifade edilemeyecek denli itici bir sesti bu. İğrenç bir fokurtu ve öğürtü, sanki adamın bağırsakları çalkalanıyormuş gibi. Bir kere bir kibrit yakınca çok yaşlı bir adam olduğunu gördüm. Ölü gibi gri, çökük bir yüzü vardı ve pantolonunu gece takkesi niyetine kafasına sarmıştı. Nedense çok tiksindirdi bu beni. Her öksürüşünde ya da öteki adamın her küfredişinde diğer yatakların birinden uykulu bir ses feryat ediyordu. Kapa çeneni! Ah Tanrı aşkına kapa çeneni! Toplam bir saat uyumuşumdur. Sabahleyin üstüme gelmekte olan büyük kahverengi bir şeyin buğulu gürültüsüyle uyandım. Gözlerimi açınca bunun denizcinin yataktan çıkmış burnumun dibinde duran ayağı olduğunu gördüm. Kirden koyu kahverengiye, bir Hintlininki gibi kopkoyu bir kahverengiye dönmüştü. Duvarlar cüzamlı gibi delik deşikti. 3 haftadır yıkanmamış çarşaflar neredeyse aşı boyası rengine dönmüştü. Kalktım, giyindim ve aşağı indim. Bodrumda bir sıra leğenle 2 tane kaygan makaralı havlu vardı. Cebimdeki bir parça sabunla elimi yüzümü yıkamak üzereydim ki leğenlerin hepsinin kirpas içinde olduğunu gördüm. Ayakkabı boyası kadar siyah, katı, yapış yapış bir kir. Sonuç itibariyle pansiyon anlatıldığı gibi hem ucuz hem de temiz çıkmamıştı. Tüm pansiyonların sıradan bir örneği olduğunu daha sonra öğrenecektim. Nehri geçip doğu istikametinde uzun uzun yürüdüm. En sonunda Tower Hill'deki bir kafeye girdim. Diğer binlercesi gibi sıradan bir Londra kafesiydi ve Paris'ten sonra gözüme tuhaf yabancı görünüyordu. 40'larda moda olan yüksek arkalıklı kilise sıralarıyla dolu, günün menüsünün bir sabun parçasıyla aynaya yazıldığı ve siparişlerle 14 yaşında bir kızın ilgilendiği küçük, havasız bir odaydı. Ameleler gazetelerin üzerinde yemek yiyor, porselen bardakları andıran büyük tabaksız kupalardan çay içiyordu. Köşede tek başına oturan bir Yahudi ağzını tabağına gömmüş, domuz pastırmasını suçlu suçlu mideye indiriyordu. ''Biraz çay, ekmek ve tereyağı alabilir miyim?'' dedim kıza. Böm böm baktı. ''Tereyağı yok, sadece margarin var.'' dedi şaşkınlıkla. Ardından siparişi Paris'te dillerden düşmeyen ''Côte de Rouge'' bir kadeh kırmızı deyiminin Londra'daki karşılığıyla tekrarladı. ''Büyük çayla 2 dilim.'' Oturduğum sıranın yanında duvarda ''Şeker almak yasaktır.'' diye bir uyarı vardı. Altına da şair ruhlu bir müşteri şöyle yazmıştı. ''Şekeri çalan kişiye derler pislik bir... nokta nokta. Ama bir başkası son kelimeyi çizmek için epey çaba harcamıştı. İşte İngiltere. Çayla 2 dilim 3,5 peni tuttu ve geriye 8 şilin 2 penim kaldı. 11. ayrımın sonu. Sayfa 155.